Herkese merhaba. Ben Banu, kanalıma hoş geldiniz. Büyük şehirde yaşarken genç yaşta her şeyini arkasında bırakıp bir sahil kasabasına yerleşme cesaretini gösterebilmiş gruptanım.
Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını YouTube, Spotify ve iTunes platformları üzerinde bulabilirsin. Ben programın daimi sunucusu Sevan.
İleride bir gün zengin olursam, ileride bir gün zengin olursam.
Tırnak işareti, ne yapacağım biliyor musun? Parayı bulunca her şeyi satıp Ege'ye yerleşeceğim. Şehrin hayhuyundan uzak, trafikten, gürültüden, stresten uzak. Sakin bir hayat yaşayacağım. Kendime ait bir bahçem olacak. Ekeceğim, biçeceğim. Belki küçükbaş hayvan bile beslerim. Ama günün sonunda kendime daha fazla vakit ayırabileceğim ve huzur içinde yaşayabileceğim kesin. Tırnak işareti. Bu lafları bu aralar ne kadar çok duyuyorsun? Çok duyuyorsun, öyle değil mi? Şehirden kırsala kaçmış insanlarla yapılan röportajlar, sırf bu konuyu ele alan YouTube kanalları, kırsal hayatını öven blog yazıları. Peki neden bu kaçış ritüeli bu kadar popüler oldu? Yani şehirlerin katastrofik ve yaşanamaz hale gelmesi, adeta birer insan kıyma makinesine dönmesi ve imkanını bulanların şehirden kaçarak kırsala yerleşmesi bize aslında sürdürülemez bir düzenin varacağı nihai bir sonucu. Yani insanın insana yabancılaşarak insandan kaçmaya çalıştığı bir düzeni anımsatmıyor mu? O halde iş bu raddeye nasıl geldi? Hep birlikte hikayenin başına gidelim. Kapitalizmin tırnak içinde altın yıllarını yaşadığı 1950'li yıllara. O yılların da bu yıllardan pek farkı yoktu. Yine fakirlerin ve bebeklerin içmesi gereken sütü zenginlerin kedileri ve köpekleri içiyordu. Yine Bukowski'nin deyimiyle sabahın 6.30'unda bir çalar saatin sesiyle uyanıp yataktan fırlayan, giyinip zorla bir şeyler atıştıran, sıçıp işeyip diş fırçalayan, saçını tarayan, başka birine büyük paralar kazandırdığı bir yere ulaşmak için trafikle boğuşan ve tüm bunlara sahip olma fırsatı bulduğu için müteşekkir olması istenen birileri vardı. Ve o insanlar da en nihayetinde aynen bugünün kapitalist dünyasında olduğu gibi hayatlarından memnun değildiler. Çünkü şunu fark ettiler. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Bırak insan hayatını, içinde bulunduğun doğa, hayvanlar, doğal kaynaklar ve çevreyi zerre umursamayan sermaye seni, beni, hepimizi böyle hayallerin peşine düşmüş hale getirdi. Dövüş Kulübü filmini izleyenler bilir. Filmde efsanevi bir diyalog geçer. Her gün işe gidiyorsun, akşamları erken uyuyorsun ve bunun karşılığında alabildiğin tek şey koltuk takımı. Gerçekten acınası bir durum. Biz ki şehirli insanlar olarak o gereksiz ihtiyaçlarımızdan yüce yüce dağlar yarattık. Bir şeyler satın alıyoruz, sonra tutup çöpe atıyoruz, üretim süreçlerinde israf ediyoruz, tüketim süreçlerinde israf ediyoruz, borçlanarak etrafımıza görünmez kafesler inşa ediyoruz. Biz şehirli kalabalıklar olarak öyle bir şeyin içine düştük ki bugün bir pizza firması bize 30 dakikada pizza getirme garantisi verirken tırnak içinde yaşadığımız modern kapitalist devletler bize 30 dakikada ambulans dahi gönderemiyor. Normal. Peki neden normal? Çünkü ne insan odaklı ne de üretim odaklı bir düzenin içinde yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız dümen tamamen tüketime ve sermayeye odaklı. Kısacası hepimiz çok kızgınız. Bir şeylerin ters gittiğini biliyoruz. Küçükken televizyonları izleyip bir parmak hareketiyle sihirli şeyler yapacağımıza, bir film yıldızı, bir rock yıldızı olacağımıza inandık. Bir milyoner olabileceğimize inandık ya. Ve yavaş yavaş öğreniyoruz. Bize anlatılan bazı başarı hikayelerinde olduğu gibi ne her şey öyle kolayca bir ihtimal dahilinde ne de mümkün. Bu durum yaşadığımız hayatı ve şehirleri birer kıyma makinesi haline, insan kıyma makinesi haline getiriyor. Bu anlamsızlaşma, içinde bulunduğun topluma yabancılaşma, sürekli bir bilgisayar ekranında, telefon ekranında gördüğün, şahit olduğun hayatlarla kendi hayatını kıyaslamak, her kapitalist toplumda olan ve nüfusun %99'unu oluşturan geniş halk kitlelerinden her bireyin en az hayatının bir döneminde, çok kısa bir dönemde olsa sorgulayacağı, üzerine düşüneceği, tartışacağı veya merak edeceği şeylerdir. Yayının ortalarına geldik. Sana üzülerek bir şey itiraf edeyim mi? Üzgünüm. Tek başına kurtuluş yok. Hani ben kafamı alır giderim, bilmem ne kasabasına, bilmem ne koyuna yerleşirim diyorsun ya hani. Olur, yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ta ki sermaye ve kapitalizm sonsuza kadar kaçtığını, ölene kadar kaçtığını zannettiğin o koyu, o güzellik abidesini, o doğa harikasını işgal edene kadar. Hem de sırf doyumsuz kar güdüsü için. O halde kalıcı bir değişimin adresi kendini hengameden adeta sıyırıp uzaklaşmak değil de kalıcı bir çözüm aramak ve bulmak ve o çözümün bizden sonraki nesiller için de geçerli bir çözüm olacağından emin olabilmekse, o zaman şapkayı çıkarıp iyice bir düşünmemiz lazım. Ve senin, benim, bizim dememiz lazım ki nereye kadar be, nereye kadar? Artık yayının sonlarına geliyoruz. Peki ya bu şehirden kaçış, doğayla bütünleşiş, doğa içinde yaşam, yani düzenden, sistemden, bunalımdan ve hatta belki kapitalizmden kaçışın yolu olarak gösterilen bu yol başlı başına bir kapitalist zırvaysa, yani kar amacı güden kuruluşların icat ettiği bir kaçış yoluysa, belki de olaya bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyordur. Kapitalizmin ağababalarından iktisatçı Samuelson'un arz talep yasasına ilişkin bir görüşü var. Bundan ufacık bahsetmek istiyorum sana. Şöyle diyor. Diyor ki mallar en fazla oyun, yani doların olduğu yere doğru akar. Bu sisteme göre kemik hastası fakir bir çocuğa verilmesi gereken süt zengin bir adamın köpeğine verilecektir. Neden? Çünkü arz ve talebin fena işlemesinden mi? Bilakis sütün köpeğe verilmesi arz ve talebin iyi işlediğini gösterir. Bu lafı söylerken tabii ki ortada hasta bir çocuk dururken sütün zenginin köpeğine verilmesini tasvip etmiyor. Ama bir hataya düşüyor, o da şu. Diyor ki bu iktisat biliminin dışında ahlaki bir sorundur. Yani sütün zenginin itine gitmesi aslında ahlaki bir tercihtir. Lan yerler mi? Çünkü arkasından hemen kapitalist toplum biliminin sana, bana, insanlığın çoğuna uygun gördüğü bir yakıştırmayı yaslarlar. İnsan özünde kötüdür. İnsan çok hırslı bir varlıktır. Bencildir, paylaşmayı bilmez, insan açgözlüdür. Vah vah vah. Sen kalk Testere filminde olduğu gibi sadece birkaç kişinin başkalarını öldürmek pahasına hayatta kalabileceği bir yaşam düzeni koy ortaya. Ondan sonra kalk de ki insan kötüdür çünkü hayatta kalmak için kendi canından başka herkesin canından vazgeçer. Kendi canından başka hiç kimsenin canını önemsemez. Tutup üstüne bir de sana bana Survivor izletip zor şartlarda hayatta kalmanın ne kadar güç olduğunu göstermeye çalışırlar. Tabii yersen. Siz bir binin bakayım iş çıkışı saatinde Beylikdüzü Zincirlikuyu hattı metrobüsüne. Heh, o zaman görürsün Survivor'ı, Testere'yi. Neticede insanın gerçek ihtiyaçlarına göre üretim yapmayı reddeden bu kapitalist düzenin yine aynı şekilde insanın ihtiyaçlarına cevap vermeyen şehirler inşa etmesi, yaşayış biçimleri ve tüketim alışkanlıkları inşa etmesi ve bu şehirlerin birer insan kıyma makinesi haline gelmesi, akabeninde de bundan kurtulmak isteyen şanslı müşterilere alternatif bir yaşam ve şehirden uzak bir yaşam satmaya çalışması bu kokuşmuş düzenin haliyle kaçınılmaz sonucu haline geliyor. Ki o hayali de gerçekleştirebilecek insan sayısı genele kıyasla oldukça az. Ne diyeyim, sana tatlı rüyalar, üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken.
İleride bir gün zengin olursam, ileride bir gün zengin olursam.